Ayrım 2.
Türk ordularında her ölçüyü aşan kaçak olayları. Türk ordularının kaçak erat miktarı bugün 300 bini çok aşmaktadır. Bunlar düşman tarafına geçmek üzere kaçmış olmayıp büyük çoğunluğu geriye memleket içine kaçmıştır ve orada yağma ve hırsızlıkla emniyet ve asayişi bozmaktadır. Bu kaçakların takibine her tarafta takip müfrezeleri teşkil ve sevki gerekmektedir. Bu kadar çok kaçak çıkması sebepleri bu raporun ikinci kısmında açıklanacaktır. Türk ordularının savaşçı kuvvetlerinin bugünkü durumu şöyledir. Kafkas orduları grubuna adını alan 2. ve 3. orduların umum kuvveti grup kumandanı İzzet Paşa'nın birkaç gün önce bana söylediğine göre cephede işe yarar ancak 20 binden az fazla askerden ibarettir. Bulgar hududundan Akdeniz'de Alanya'ya kadar tahminen 2000 kilometrelik sahil mıntıkasının korunmasına memur olan 5. ordunun mevcudu ise 26 bini aşkın savaşçıdır. 6. ordunun bundan 2 ay kadar evvelki bütün kuvveti ordu kurmay başkanının sözüne göre 13 bin kadardı. Suriye ve Filistin'de bulunan orduların savaşçı kuvvetinin sayısı şimdilik belli değildir. 3. Harp kabiliyetinin azalması. Türk askeri ve bilhassa Anadolu askeri mükemmel bir cevherdir. İyi bakılır, yeter derecede doyurulur, gereği gibi talim ve terbiye edilir. Sükunet ve emniyetle sevk ve idare olunursa bu askerle en büyük vazifelerin başarıyla yapılması mümkündür. Ordunun birçok kısımlarında harp kabiliyetinin düşmesi, Türk umumi karargahının uygun tedbirler alamamasından ileri gelmiştir. Hemen 2 seneden beri kıtaların çoğuna talim ve terbiye için lazım gelen zaman bırakılmamıştır. Küçük ve büyük kıtalar henüz sağlam birer birlik halini kazanmadan devamlı olarak birbirinden ayrılmış ve parçalanmışlardır. Yalnız başına bulunan birlik, tabur ve makineli tüfek birlikleri, bataryalar, mürettebatı devamlı alınmış ve öteye beriye sevk olunmuştur. Sevk edilecek kıtalar son anda pek az talimli veyahut hiç talim ve terbiye görmemiş asker ile doldurulmuştur. Kıtalar trene bindirildikleri vakit askerlerin büyük çoğunluğu birbirini ve ekseriyetle üstlerini tanımamaktadırlar. Onlar yalnız vaziyetin iyi gitmediği herhangi bir yere sevk edildiklerini bilirler. Bunun için kaçarken vurulmak tehlikesine rağmen her fırsatta kaçmak teşebbüsünde bulunurlar. Kaçak olayları trenden atlayarak veya kapalı arazide yürüyüş kolundan ayrılarak yapılmakta, bazen de ordugaha geçildiğinde meydana gelmektedir. Hiçbir tümen yoktur ki doğuda veya Toros civarındaki harp cephelerine nakil veya hareketinde binlerce asker kaybetmemiş olsun. Türk askeri kendisine karşı muamelede biraz iyi bakım görmeye muhtaçtır. Bu surette üstlerine karşı güven ve inanç hasıl olduktan sonra onunla her şeyi yapmak, her işi görmek mümkündür. Ölçüsüz bir dereceyi bulan şimdiki kaçak olayları Türk ordularına irsen intikal eden bir kusur değildir. Son derece güvenilecek ve inanılacak bir zat olan Kafkas Orduları Grubu Kumandanı İzzet Paşa'nın bana söylediğine göre evvelce bu şekilde kaçak olmamıştır. Sevk yolları, ulaştırma araçları ve iaşe tarzının elverişi bulunmayışı şüphesiz bu hususta önemli bir rol oynamaktadır. Fakat Türk ordularının şimdiki durumu bugüne kadar yanlış bir yol takip olunduğunu ve bunun değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Asker ve malzeme kaynaklarının pek çok azalmış olduğu da göz önünde tutulmalıdır. Dipnot: Liman von Sanders, Türkiye'de 5 yıl, Burçak Yayın Evi, İstanbul 1968, sayfa 223-224. Çöküntü. Uzun zamandır sürüp giden harp, Türkiye'nin insan ve malzeme kaynaklarını insafsızca harcamaktaydı. Yukarıda gördüğümüz belgelerdeki sayılara Çanakkale kayıplarını da şöylece ekleyelim. 55.127 şehit, 21.494 çeşitli hastalıklardan ölen, 10.067 kayıp, 100.177 yaralı, 186.865.7 aylık kayıp toplamı. Anadolu'da artık kadınlar, ihtiyarlar ve 16 yaşından küçük çocuklar kalmıştı. Maddi kaynaklar ise tükenmek üzere bulunuyordu. Elde kalan erzak, malzeme ve insanı memleket içinden en önemli cephelere gönderebilmek için tek işe yarar araç Konya-Bağdat demiryolu olduğu halde bundan da gereği kadar faydalanmak mümkün değildi. 1500 kilometre uzunluğundaki Haydarpaşa-Bağdat hattı üzerinde çalışır durumda ancak 50 lokomotif kalmıştı. Bunları düzenle işletmek için de yeter derecede personel ve kömür bulunamıyordu. Bu yüzden ulaştırma deve, eşek ve kağnılarla yapılıyordu. Erzak ya altın bahasına veya silah kuvvetiyle elde edilebiliyordu. Dipnot: Açlıktan yalnız Suriye'de 60 bin kişinin öldüğü söylenmektedir. Yokluktan en çok ordu sıkıntı çekiyordu. Harp mıntıkaları üzerinde sert iklimlerde düşman halk arasında bulunan ordu, kendisinden kat kat üstün düşman karşısında kendi yağ ile kavrulmak zorundaydı. Kışın hayvanlar açlıktan ölüyordu. Askerler karınlarını doyurmak için çapulculuk ediyorlardı. Harpten bıkılmışlardı. Fırsat bulan silahını alıp kaçıyordu. Devlet hazinesi bomboştu. Son olarak 167 milyon liralık kağıt para çıkarılmıştı. Fakat paranın tedavüldeki kıymeti %55 düşmüştü. Subay ailelerine artık erzak verilmez olmuştu. Cephede olduğu gibi bütün memlekette büyük bir kıtlık hükmü sürüyordu. Maddi sıkıntılardan fazla olarak halkın morali de son derece bozulmuştu. Şehit haberleri veya cepheden hiç haber alamamanın üzüntüsü hemen hemen her aileyi devamlı bir matem havası içinde tutuyordu. Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı Erzincan'ın batısına kadar düşman işgaline uğramıştı. Bu bölge halkı göçmen olarak daha içerilere göç etmiş bulunuyordu. Göçlerin yarattığı sefaleti, perişanlığı anlatmaya lüzum yok. İşgal bölgesinde kalan Türklerin hali daha acıklıydı. Doğuda Ermeniler intikam almak için her tarafta Türk halka eziyet ediyor, vuruyor, öldürüyorlardı. Türkiye'yi doğu istikametinden gelecek daha büyük bir felaketten Rusya'daki ihtilal hareketleri uzak tutuyordu. 1916 sonbaharından beri bu cephede önemli bir faaliyet olmamıştı. 1917'de ihtilal başlayınca karışıklık Rus ordusuna da bulaşmış ve bu ordu taarruz kabiliyetini kaybetmişti. Askeri eserler ile tanınan Sedat Paşa, Yıldırım'ın Akıbeti adlı kitabında şöyle diyor. Kafkas cephesinde Rus taarruzlarının durması ve mevzi savunmasına dönüşmesi Rusların Anadolu'da da ilerlemelerine geçici olarak mani olmuştu. 1917'de Rus cepheleri çökmeseydi Kafkas cephesindeki 2. ve 3. ordularımızda Anadolu'nun savunulması ve muhafaza edilmesi imkansızdı. 18 Aralık 1917'de Ruslarla Erzincan'da bir mütareke imzalandı. Bu suretle 1918 senesine hiç olmazsa bir cephenin güveni sağlanmış olarak girilmişti. Türkiye'ye asıl darbe güneyden indirilecekti. İngilizler Kudüs'ü zapt ederek 9 Aralık 1917 Suriye'ye dayanmışlardı. Irak'ın büyük kısmı çoktan kaybedilmişti. General Allenby kesin sonuçlu taarruz için 1918 Eylül'üne kadar hazırlanacaktı. Türkiye bu harbi yalnız düşman kuvvetlerinin üstünlüğü ve harp gücünün yetersizliği yüzünden kaybetmiyordu. Kaybın ve fazla yıpranmanın asıl sebebi harbin son derece fena idare edilmesi ve üst üste büyük stratejik hatalar yapılmasıydı. Hata sahipleri yerlerinde duruyorlardı ve aşağı kademelerden gelen tenkit, uyarma ve şikayetler kendilerine tesir etmiyordu. İktidar memleketin mutlak hakimiydi. Denetleme denilen müessesenin en basit anlamda işlemesine imkan yoktu. İttihat ve Terakki Fırkası'nın bütün muhalifleri susmuş, sinmiş, kimse de ses çıkaracak cesaret kalmamıştı. Mecliste denetleme yapmıyor ve yapamıyordu. Talat Paşa'nın bir teşebbüsü. Buna rağmen harbin yönetimindeki sorumluluk kaygısıyla İttihat ve Terakki ileri gelenleri bir ara iş başından çekilmeyi düşünmüşlerdi. Fakat iktidarı bir başka kuvvete kaptırmak da istemiyorlardı. Talat Paşa'nın bu amaçla bazı temaslar yaptığı bilinmektedir. Gerek harp halinde bulunan Fransız ve İngiltere devletleri, gerekse memleket kamuoyu üzerinde olumlu etki yapacak kişilerle yeni bir hükümet kurmak amacını güden bu düşünce nedense uygulanamamıştır. Talat Paşa'nın bu konuyla ilgili olarak görüştüğü kimselerden, İfham gazetesi sahibi Ferit Bey, dipnot, vaktiyle ittihatçıyken yaptığı tenkitler yüzünden fırkadan çıkarılan Kütahya mebusu Ferit Bey, mecliste ve İfham gazetesinde İttihat ve Terakki'ye karşı mücadeleleriyle tanınmış namuslu bir politikacıdır. Mahmut Şevket Paşa suikastinde haksız olarak Sinop'a, sonra da Bilecik'e sürülmüş ve Talat Paşa İstanbul'a çağırıncaya kadar orada kalmıştı. Harpten sonra İstanbul hükümetlerinin birinde nafiye hazırlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetlerinde maliye vekilliği yapmıştır. Yukarıda anlattığımız meseleyi Ferit Tek Bey'den 16-12-1959 günü Muda'daki evinde kendisinden dinledik. Şu açıklamayı yapmıştır. Bilecik'te sürgün bulunuyordum. Mütarekeden 5-6 ay önceydi. Talat Paşa beni İstanbul'a çağırdı. Gittim, görüştüm. Bana dedi ki, yeni bir fırka, parti kurup sonra biz çekileceğiz. Ben, Enver ve diğer arkadaşlar İttihat ve Terakki'de kalacağız. Cemal Paşa ile Cavit Bey yeni partiye geçecekler. Sen bu işleri iyi bilirsin. Yeni partiye ve kurulacak kabineye girmeni istiyoruz. Ben hem Cemal Paşa ile beraber çalışamayacağımı hem de böyle suni partilerle hiçbir şeyin halledilemeyeceğini söyleyerek teklifi reddettim. Öyle anlaşılıyor ki 1918 senesinin ilk aylarında Talat Paşa ve arkadaşları bir barış teşebbüsü yapmak niyetindeydiler. Cemal Paşa ile Cavit Bey gibi harbe girmenin aleyhinde olan, Fransız dostluğuna taraftarlığı bilinen ve Ferit Bey gibi İttihat ve Terakki muhalifi tanınan kimselerle kurulacak bir hükümetin içeride ve dışarıda iyi karşılanacağı haklı bir ümittir. Bilecik'e sürülmüş bir muhalifi İstanbul'a getirip teklifte bulunması, Talat Paşa'nın bu meseleyi ciddi olarak düşündüğünü gösterir. Fakat yakın arkadaşlarından kaç kişinin bu fikre taraftar olduğunu bilmiyoruz. Büyük Harp'te Türk Harbi adlı eserin yazarı Lerçer şöyle diyor. Müttefiklerin ufak bir zorlaması artık Osmanlı hükümetini devirmeye kâfi gelecekti. Türk olmayan unsurlar ve İttihat ve Terakki muhalifleri bunu dört gözle bekliyorlardı. Jön Türkler ise hayvani bir inatla felaketlere rağmen hala kafa tutuyorlardı. Talat, Enver ve Cemal Paşalar işlenen cinayetler hasebiyle İtilaf devletlerince suçlu sayıldıklarını biliyorlardı. Fakat uçuruma doğru koşmakta inat ediyorlardı. Harbin sonuna kadar aynı yönetim aynı hataları tekrar ederek sürüp gitti. Halbuki harp hükümetlerinin ve bilhassa başkumandanın başarısızlık gösterdikçe değişmesi kadar tabii bir şey olamaz. Nitekim bu harp içinde Avusturya ve Almanya'da olduğu gibi Fransa, İngiltere ve Rusya'da da bir veya birkaç defa başkumandan değişikliği yapılmıştır. Böyle bir devirde hiç olmazsa Osmanlı tahtında aklı başında ve kuvvetli bir padişah bulunsaydı harbin yönetimine değişik bir yön verebilirdi. Fakat Sultan Reşat meşrutiyet zamanında ben işe karışacak olursam biradenin suçu neydi diye memleketin üzerine çöken felaket karşısındaki duygusuz ve ilgisiz halini haklı görüyordu. Enver Paşa'nın son çabası. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun elbette iyimser insanlar da bulunacaktır. Enver Paşa bunlardan biri, hatta birincisiydi. İngilizler güneyden Suriye yönünde Türkiye'ye son darbeyi indirmeye hazırlanırken o bakışlarını ve çabalarını doğudan bir türlü ayıramıyordu. Harbin geleceği hakkındaki düşüncelerini kendisi şöyle anlatmaktadır. Dipnot: General Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 25. Bizden ve Almanya'dan evvel Bulgarların ve Avusturyalıların çökeceğini ve memleketimizin bundan sonra Batı'dan bir yardım bekleyemeyeceğini düşündüm. Bu sebeple doğuda memleketimiz için bir dayanak, bir kuvvet kaynağı aramaya mecbur oldum. Bu maksadı temin edebilmek için de iki ordu kurarak Kafkaslara ve Acemistan'a doğru sevk etmiştim. Eğer cephelerimizin çökmesi felaketi birkaç ay daha sonraya kalmış olsaydı, hem doğudan temine çalıştığım ikmal kaynaklarını temin, hem de Anadolu'nun ortalarında kuvvetli ihtiyatlar yığına vücuda getirecektim. Birincisini temin ederken hem müttefiklerimiz ve hem de biz mağlup olmuştuk. Enver Paşa'nın doğu hakkında tasarladığı plan gerçekten kolaylıkla uygulanabildi. 1918 Şubat'ının sonunda harekete geçen ordu, önce Erzincan'ı sonra da işgal altındaki diğer şehirleri kurtararak harbin başındaki Osmanlı-Rus hududuna dayandı. Bu arada Ruslarla Brest-Litovsk Antlaşması imzalanmış, 3 Mart 1918, Türk ordusunun karşısında Ermeni ve Gürcü kuvvetleri kalmıştı. 15 Eylül 1918 Bakü'nün işgaliyle Doğu Harekatı tamamlandı. Bundan 4 gün sonra da İngiliz ordusu Filistin'de Türk cephesine taarruza geçti. Fakat Enver Paşa'nın yeniden kurduğu ordular doğuda bulunuyordu. Biskorf diyor ki, dipnot Norbert von Biskorf'un Ankara adlı eserinden. Doğudaki harp Enver'in bizzat kendi harbiydi. Tek gerçek harpti. Galicia toprakları, Arabistan çölleri, Filistin dağları ve Türk askerlerinin ekseriye Alman kumandasında vuruştukları Boz Gelibolu tepeleri, bütün bunlar. Doğudaki harbi yapabilmek üzere umumi savaşın sonlarına doğru zayıf Filistin cephesi tehlikeye girerken ve takviye beklerken dahi Doğu ordusu Çar ordularının Rus ihtilali üzerine dağılması sayesinde kabil olan ileri hareketine devam etmekten çekinmemiş ve Kafkas illerinde imparatorluğu bütün bu kanları dökülmüş olan hayalin peşinde koşmuştur. Bu hayaldi. Olaylar bunu ortaya koydu. Aynı yazar, eğer harbi ilan ederek memleketi korkunç bir mağlubiyete sürüklemiş olan hükümet çekilmese ve 30 Ekim 1918'de imparatorluğun yıkılması manasına gelen Mondros mütarekesi imzalanmasaydı, Halep'in üzerlerine yayılmış olan bozgun İstanbul'un kapılarına kadar devam edecekti demektedir. Enver Paşa'nın doğuda 1912 yazının 1-2 ayı içinde çabucak ve kusursuz olarak kurduğu 4 tümenli 3. ordu ile 6 tümenli 9. ordunun güney cephesindeki bozguna bir faydası olmadı. Fakat bu ordular milli mücadelede işe yarayacaktı. Mütarekeden sonra 3. ve 9. orduların bazı tümenleri İstanbul'a ve Trakya'ya nakledilmiş ve iki ordunun geri kalan 4 tümeni birleştirerek 15. kolordu kurulmuştur. Milli mücadelenin başlangıcında Türk ordusunun dayanılacak tek kuvveti ileride görüleceği üzere Kazım Karabekir Paşa kumandasındaki bu kolordu olacaktı. Vahdettin'in görüşü. Sultan Reşad'ın ölümü üzerine 4 Temmuz 1918'de padişah olan Vahidettin'in hükümdarlık haklarını kullanmaya yeltenmesi de artık hiçbir şeyi düzeltemezdi. Vahidettin'in acı bir şekilde sona eren saltanatının başlangıcı üzerinde biraz durulmaya değer. Hükümdarlığının hemen ilk günlerinde saray başkatibine ''Benim imzam kararnamelerin başına konulacaktır. Sadra azamı bulun da bundan sonra o surette imza edeceğimi söyleyin.'' Dipnot: Ali Fuat Türk geldi. Görüp işittiklerim, sayfa 141. Demesi, İttihat ve Terakki Otoritesi'ne karşı durmak istediğini göstermektedir. Vahidettin, sivil ve askeri idarenin feci gidişinin farkındaydı. Bağbaalice hazırlanan tahta çıkış fermanına ilave edilmek üzere bizzat kaleme aldığı aşağıdaki 10 maddelik not, memleketin o günkü durumu hakkında yeni padişahın görüşünü belirtmektedir. 1. İslamiyet'in ana kuralları ve Osmanlı şerefinin muhafazasına özen gösterilmesi. 2. Adalet dağıtımı, düzenin ve emniyetin sağlanması hususunda gayret ve çalışmaların artırılması. 3. Fiyatların yükselmesi nedeniyle halkın içine düştüğü zor durumdan kurtarılması. 4. Üretimin artırılması için her türlü önlemlerin ivede alınması. 5. Siyasi suçlardan hapsedilmiş veya geçici olarak sürgünde bulunanların affı. 6. Adi suçlulardan cezalarının 1/3'ünü tamamlayanların salıverilmesi. 7. Harp bölgelerinden başka yerlerde sıkı yönetim işlemlerinin durdurularak ceza işlerin normal mahkemelere sevki. 8. Genel hukuka ait olup Millet Meclisi'nin tasdikine bağlı bulunan kararnamelerin ve mali işlere ait kararların alınmasından sonra hemen Millet Meclisi'ne bildirilmesi. 9. Memurların, devlet dairelerinde çalışanların kanuni özelliklere sahip namuslu ve doğrulardan seçilmesine dikkat edilmesi. 10. Memurların kanuni sebepler var olmadıkça görevlerinden alınmamaları ve yerlerinin değiştirilmemesi. Dipnot, bugün aşağı yukarı aynı meselelerle uğraşmamız düşündürücü bir haldir. Fakat işlerin hadd-ı humayunla düzelecek tarafı kalmadığı gibi buna vakit de yoktu. Sonuç. Kanaatimizce harbin yenilgiye doğru gitmesi Osmanlı düzenine yeni unsurlar getiriyor ve değişik bir ortam hazırlıyordu. Başka ülkelerde imparatorluk için dövüşmek büyüklüğünü, değerini kaybetmişti. Uzun yıllardan beri anlamı kalmamış olan uzak seferler, Birinci Dünya Harbi ile tam bir iflasa uğramıştı. Her seferde biraz daha daralan imparatorluk sınırları şimdi bütün açıklığıyla her yönden Anadolu kapılarına yaklaşıyordu. Böylece harp daha başka bir anlam kazanmış oluyordu. Artık niçin olduğunu pek bilmeden anavatandan uzakta dövüşmenin tatsızlığı ve güçlülüğü yerini memleket kaygısına bırakıyor ve harp milli bir renk kazanıyordu. Bu gerçekte yakında başlayacak olan milli mücadelenin kokusu tütmekteydi. Çeşitli cephelerde yıllardır süren çetin bir savaşın yenilgiye doğru sürüklenmesi, gerçi yukarıda anlatmaya çalıştığımız yeni niteliği getiriyordu. Fakat bu niteliğin olumlu bir yön alması kolay olmayacaktı. Türk halkı 1. Dünya Harbi'nde hiçbir harpte olmadığı kadar çok ezilmişti. Halk arasında hala seferberlik diye anılan bu harp, Osmanlı Devleti'nin umumi bir seferberlikle giriştiği modern anlamdaki ilk harpti. Bu sebeple harbin her türlü musibetini bütün millet çekmişti. Ve yine bu sebeple ilk defa harp bezginliği, harbe karşı nefret pek yaygın ortak bir duygu haline gelmişti. Enver Paşa ve takımı harbin baş suçlusu görüldüğü için bütün subaylar ittihatçı sayılıyor ve halk arasında tehlikeli bir subay düşmanlığı duygusu yerleşiyordu. Subay demek harp demekti. Cephelerden yayılan bozgun havası tabii yollar dışında ayrıca kaçaklarla Anadolu'nun içlerine kadar yayılmıştı. 300 bini aşan asker kaçağının önemli bir kısmı bütün Anadolu'da eşkıyalık yaparak zaten sarsılmış olan devlet otoritesini hiçe indiriyordu. Anavatanın savunulması başlayınca bunlar ile de uğraşmak gerekecekti. Görülüyor ki gelecek harbin bulacağı ortam daha şimdiden belli olmaya başlamıştır. Türk İstiklal Harbi'ne 1. Dünya Harbi yenilgisi olumlu bir etki yaptığı gibi büyük bir handikap hazırladığı da muhakkaktır. Bozgun bölümünde handikapın daha iyi anlaşılacağı ümidindeyiz. B. Bozgun. Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığa gönderdiği tarihi rapordan tam bir sene sonra bozgun başladı ve ordular dağıldı. İngilizler esaslı bir hazırlıktan sonra 19 Eylül 1918'de büyük kuvvetlerle Filistin'de Türk cephesine taarruza geçtiler. Türk cephesi Kudüs'ün kuzeyindeydi ve bu cepheyi Liman von Sanders'in kumanda ettiği Yıldırım Orduları grubu tutuyordu. Ordular grubu Cevat Paşa, Cevat Çobanlı, kumandasındaki 8. Ordu, Mustafa Kemal Paşa kumandasındaki 7. Ordu ve Mersinli Cemal Paşa kumandasındaki 4. Ordu'dan müteşekkildi. Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu'ya ikinci defa tayin edilmiş ve İngiliz taarruzundan birkaç gün evvel kumandayı ele almıştı. Ordunun 2 kol ordusundan 3. kol ordunun kumandanı Miralay İsmet İnönü Bey, 20. kol ordunun kumandanı Ali Fuat Paşa Cebesoy idi. İleride Türkiye'nin kurtuluşu için en büyük sorumluluğu yüklenecek olan bu üç kumandan, Filistin cephesinde 7. Ordu'nun kadrosu içinde birleşmiş bulunuyorlardı. Burada yalnız 7. Ordu'nun üzerinde duruşumuz bu tesadüf sebebiyle değildir. Bu ordu, son Filistin ve Suriye muharebelerinin en ağır yükünü taşımış ve bozgunun sonuna kadar ordu adını muhafaza edebilmiş tek ordudur. 8. Ordu daha muharebenin başlangıcında dağılmış, Dördüncü ordu ise cepheye yararlı olmadan bir müddet sonra aynı duruma düşmüştü. Türkiye'nin kesin yenilişini ve teslimini hazırlayan bu muharebeler yalnız askeri ve siyasi sonuçları bakımından değil, harp kayıpları bakımından da çok önemlidir. İddialı adına rağmen Yıldırım Orduları grubunun uğradığı bozgun ve yıldırım hızıyla Suriye'yi boşaltarak Anadolu hududuna çekilmesi, her şeyden önce kuvvet dengesinin büyük ölçüde değişmesinden ileri gelmiştir. İngiliz taarruzunun başlangıcında Yıldırım Orduları grubunun insan mevcudu 100 bine dipnot geri hizmet kıtaları ile birlikte yaklaşık Allenby ordusunun mevcudu ise 500 bine yakın idi. General Allenby, Harbiye Nezaretine gönderdiği raporda iki ordunun cephelerdeki savaşçı kuvvetini şöyle belirtmiştir. Eylül başlangıcında 4, 7 ve 8. Türk ordularının kuvvetini 23 bin tüfek, 3 bin kılıç ve 340 top olarak tahmin etmiştim. Muharebe hattındaki kuvvetlerim 21 bin kılıç, 57 bin tüfek ve 540 topu buluyordu. Böylece düşmana karşı genel olarak ve bilhassa atlı kıtalara önemli bir sayı üstünlüğü kazanmış bulunuyordum. İngiliz kumandanı yanılmamıştı. Yalnız Türk süvari mevcudunda biraz mübalağaya kaçmış ve tüfek adedini birkaç bin fazla tahmin etmişti. İngiliz taarruzu hızla gelişti ve Türk orduları hemen bozguna uğradılar. Bir aydan az bir zaman içinde bütün Suriye düşmana terk edilmişti. Suriye muharebeleri devam ederken Irak'ta da muharebeler oluyordu. 6. Ordu büyük kayıplara uğramış fakat Musul düşman tarafından henüz ele geçirilememişti. General Allenby'nin Filistin'de başlayan kuzeye doğru gelişen taarruzu, General Franche Despere'nin Selanik bölgesinden başlayan Bulgar ordusuna yöneltilen taarruzuyla ayarlanmıştı. Bulgarlar, İtilaf Devletleri ordularının baskısına fazla dayanamadılar. 25 Eylül'de mütareke teklif ettiler ve 29 Eylül'de Selanik'te mütarekenameyi imzaladılar. Ertesi gün Şam düşmüştü. Türk orduları Halep'e doğru çekiliyorlardı. Sadrazam Talat Paşa son Berlin gezisinden 28 Eylül günü döndü. Sadrazamı Sirkeci istasyonunda karşılayanlar kendisini üzgün hatta çöküntüye uğramış bir vaziyette buldular. Talat Paşa, Almanya'nın ümitsiz durumunu görmüş ve Bulgaristan'ı birkaç gün evvel teslime hazırlanırken geçmişti. Selanik mütarekesiyle İtilaf Devletleri Bulgar topraklarından asker geçirmek hakkını elde ediyorlardı. O tarihlerde Bulgar toprağı sayılan Batı Trakya, Franche Despere'nin ordularına açılmakla Doğu Trakya ve dolayısıyla İstanbul yakından tehlikeye düşüyordu. Trakya sınırında iki hudut muhafız taburundan başka kuvvet yoktu. Fakat facianın son perdesi Suriye'de oynanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi buradaki muharebelerle ve bozgunla resmi ifadesini bulacaktı. Nablus Muharebesi'ndeki büyük bozgunu Araplar tamamlıyorlardı. Bütün Suriye ayaklanmıştı. Çekilme halindeki Türk askerleri Arapların baskınlarına uğruyorlardı. İngilizlerle işbirliği yapan Faysal Türk ordusunu arkadan vurmaktaydı. General Allenby bozgunu anlatıyor. Cepheler çözüldükten sonra bozguna uğrayan Türk ordularının çekilişini General Allenby şöyle anlatmaktadır. Eylül'ün 26. günü Şam'a doğru ileri harekete geçildiği zaman 45 bin Türk ve Alman Şam'da veya Şam'a doğru çekilme halinde bulunuyordu. Bütün düşman birlikleri intizamlarını kaybetmekle beraber kendilerine vakit kazandırıldığı takdirde ileri hareketimi geciktirecek bir kuvvet meydana getirebilirlerdi. Fakat 4. ordunun geri kalan kısmının imhası ile 20 bin kişinin esir alınması buna imkan bırakmadı. Filistin ve Suriye'deki Türk ordularının 4 bini silahlı olmak üzere 17 bini bulan kalıntısı her türlü teşkilattan, ulaşım vasıtalarından, hatta savunma için bile olsa faaliyette bulunmaya elverişli her çeşit malzemeden yoksun bir insan kalabalığı halinde kuzeye doğru kaçmaktaydı. Çöl Atlı Kol Ordusu 5 Ekim'de Avustralya Atlı Fırkasını Şam'da bırakarak Rayak ve Zahl üzerine hareket etti. Hiçbir direnme ile karşılaşmadan her iki yerde ertesi gün işgal olundu. Rayak'ta uçak alanında çekilmeden önce düşman tarafından yakılan 30 uçağın enkazı bulundu. Büyük ölçüde erzak ile çoğu tahrip edilmiş bir halde çokça malzeme elimize geçti.